Ayrım 24, sayfa 253, 15. O güneşli cumartesi öğleden sonrasında lise otoparkı arabalarla doluydu. Lexi, teyzesinin Ford Fairlane'inin yolcu koltuğuna oturmuş, kirli camdan bayrak düreğinin etrafında toparlanan kalabalığa bakıyordu. "Sen buraya aitsin Alexa," dedi Eve. "Bugün için sen de herkes kadar çabaladın." "Korkuyorum," diye yanıtladı Lexi usulca. "Biliyorum," dedi teyzesi. "Ben de bu yüzden yanındayım." Lexi derin bir nefes alıp kapı koluna uzandı. Eskimiş kapı tıkırdayarak ardına kadar açıldı. O ve Eve, 2004 sınıfının mezuniyetini izlemek için toplanıp sohbet eden arkadaş ve ailelerin arasından geçtiler. Lexi, bayrak direğinin yanındaki muhabirlerle göz temasında bulunmamak için kafasını öne eğip yürüyordu. Yanlarından geçerken içlerinden birinin, "272 mezun var, fiil 273 tane olmalıydı oysa," dediğini duydu. Lexi futbol sahasının kenarında durdu. "Acele etsen iyi olur," dedi iyi. "Geç kaldık." Lexi kafasını salladı ama katlanır sandalyelerin yeşil futbol sahasına yerleştirilmesini izlerken midesi bulandı. "Seninle gurur duyuyorum Alexa," dedi iyi. "Sen iyi bir kızsın. Sakın başka türlü düşünme." Teyzesi ona yüreklendirici bir tebessümle bakıp açık tribüne doğru ilerleyen gururlu ailelerin arasına karıştı. Lexi, Faraday'lerin de orada olduğunu gördü. Jude ve Miles, Molly, Tim ve büyük anne Caroline ile birlikte ikinci sırada oturuyordu. Lexi bu mesafeden bile Jude'un ne kadar solgun ve zayıf göründüğünü fark edebiliyordu. Kapkara güneş gözlükleri, teninin solgunluğunu ve elmacık kemiklerinin belirginliğini vurguluyordu. Ruj bile sürmemişti ve Mia'nın pembe çantasını takmıştı. Lexi o anda yapamayacağını hissetti. Kalabalığın arasından yürüyüp spor salonuna, kep ve cübbe giyen ve sahaya zafer kazanmışçasına çıkmayı bekleyen arkadaşlarının yanına giremeyeceğini fark etti. Mia'nın yokluğunun derinden hissedildiği böyle bir günde Zah'ı göremezdi. Kepini çıkarıp cübbesinin fermuarını açtı ve hepsini yamalı çantasının içine tıkıştırdı. Tam çıkıyordu ki 2004 sınıfı bulutsuz gökyüzüne karşı gece mavisi ve kadife çiçeği sarısı cübbeleriyle sahayı doldurdu. Lexi açık tribünün yanındaki boş sıralardan birine doğru gitti. Sahada sınıf arkadaşları önceden belirlenmiş sandalyelerine oturdu. Zah tek başına yürüyordu. Güneş gözlükleri, parantez aç, belki de yanan gözlerini güneşten korumak için takmıştı, kapa, tıraş edilmiş kafası ve yanık çenesiyle bambaşka biri gibi görünüyordu. Jude gibi onun da ifadesinde bir boşluk vardı ve gülmüyordu. Mezunların sonuncusu da yerini aldığında bir alkış tufanı koptu. Gürültünün arasında Müdür Yates kürsüye çıktı. Pine Island ve toplum olma duygusunu pekiştiren, sularla çevrili bir yerde yaşamak üzerine dokunaklı bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda, ani ve trajik bir kazaya tanıklık eden bir sınıfın yetişkinliğe doğru ilerleyen öğrencileri geçtiğimiz hafta olgunluğa erişti. Umarız yaşamları boyunca büyük küçük çeşitli fırsatlarla karşılaştıkça 2004 yılında neler öğrendiklerini hatırlarlar. Sınıfa kederli, bilgiç bir tebessümle baktı. Ve şimdi Amanda Martin bugün bizimle olması gereken çok özel bir kızın anısına bir şarkı söyleyecek. Lexi doğrulmaya çalıştıysa da müzik başladığında göğsüne inanılmaz bir acı saplandı. Ardından Amanda'nın saf ve tatlı sesi duyuldu. "Sana dünyayı gösterebilirim. Parlak, ışıltılı, görkemli." Lexi gözlerini kapattı. Şarkı Mia'yı hayata döndürmüştü ve şimdi dans pistinde fırıl fırıl dönüyor, şarkıya uyumsuzca eşlik ediyordu. Disney filmlerini çok severdi ve sürekli "Ben Ariel'ım" der dururdu. "Sen de bellesin. Pamuk Prenses ya da Cinderella değil. Onlar bize uymaz. Biz yeni moda Disney kızlarıyız. Biz istediğimizi yaparız." Amanda şarkısını bitirdiğinde hıçkırıklara boğulan yalnızca Lexi değildi. Mezunlar sınıfının en az yarısı ağlıyordu. Alkışlar dinmek bilmedi ve nihayet bittiğinde diploma töreni başladı. Arkadaşlarının isimleri teker teker okunuyor, mavi cübbeli kızlarla erkekler diplomalarını almak için sahneye çıkıp kalabalığa el sallıyordu. "Alexa Bale." İzleyiciler durdu. Herkes etrafına bakınıyordu. Platformdaki müdür boğazını temizlemek için hafifçe öksürüp devam etti. Andrew Clark. Lexi'nin kalbi küt küt atıyordu. Birinin onu göreceğini, işte orada, Mia'yı öldüren kız orada diye haykıracağını biliyordu. Zahari Faraday. Zah, odun gibi yürüyüp sahneye çıktı. Müdürden diplomasını aldı ve açık tribüne baktı. Yavaşça Mia'nın çerçevesini kaldırdı ve mikrofona yaklaştı. Bugün takla atmak istemişti. Takla atalım Lexter, böylece dikkatlerini çekmiş oluruz. Lexi, güneşin ısıttığı beton duvarlara doğru gerileyip gözlerini kapattı. Tören devam ediyor, isimler söylenip diplomalar veriliyordu ama o bunların farkında değildi. Tek duyduğu anılar, arkadaşlık ettikleri yıllar boyunca Mia'nın ona söylediği sözlerdi. Lexi derin bir nefes alıp gözlerini açtığında Zah önünde duruyordu. Arkalarındaki sahada bir hareket yaşanıyordu ama burası sessiz ve hareketsizdi. Açık tribünlerin altındaki oyukta yalnızlardı. Ve beni nasıl buldun? Burada olacağını tahmin ettim. Lexi bu anı beklemiş, hayalini kurmuş, ne kadar üzgün olduğunu zihninde türlü biçimlerde ona anlattığını kurgulamıştı ama Zah bunu biliyor, onu anlıyor gibiydi zaten. Seni seviyorum, dedi Lexi, yumuşak bir ses tonuyla. Tek değişmeyen şey buydu. Ben de seni seviyorum ama... Ama ne? Zah kafasını iki yana sallayıp omuz silkti. Lexi bu hareketi çok iyi anlamıştı. Artık hiçbir şeyin anlamı yoktu, aşklarıysa hepsinden önemsizdi. Zah'ın bakışları Lexi'nin o güne dek gördüğü en hüzünlü şeydi. ''Beni asla affetmeyeceksin değil mi?'' dedi. ''Ben kendimi affedemiyorum.'' dedi Zah ve böyle derken sesi çatlayıp Lexi'nin yanından uzaklaştı. ''Gitmeliyim.'' ''Bekle.'' Lexi çantasını karıştırıp az önce içine tıkıştırdığı cübbenin altından yıpranmış, kenarları kıvrılmış bir Jane Eyre kitabını çıkardı. Bu bir kızın bir erkeğe verebileceği en aptal hediyelerden biriydi ama onun için en değerli şey bu kitaptı. ''Bunu almanı istiyorum.'' dedi. ''O senin en sevdiğin kitap. Alamam.'' ''Lütfen. Mutlu sonla bitiyor.'' Zah uzandı. Bir anda olsa ikisi de kitaba aynı anda dokunmuştu. ''Gitmeliyim.'' ''Biliyorum. Hoşça kal Zah.'' diye fısıldadı sevdiği çocuğun gidişini izlerken. Lexi duvardan uzaklaştı ve açık tribünün altından çıktı. Omuzlarını kamburlaştırmaya ya da gözlerini çevirme zahmetine katlanmadı. İnsanların bakışlarına aldırmıyordu. Otoparkta Eve'in döküntü arabasına binip bekledi. ''Yapamadın değil mi?'' dedi Eve. Daha sonra direksiyonun başına geçtiğinde. Lexi omuz silkti. ''Kimin umurunda? Saçma sapan bir törendi işte.'' Umurundaydı ama. ''Eskiden öyleydi.'' dedi Lexi ve bunu söylerken hayatının iki bölüme ayrıldığını fark etti. En yakın arkadaşını öldürmeden önceki ve sonraki hayatı. Mezuniyet, Jude'un üstesinden gelemeyeceği kadar ağırdı. O gün hayaletlerle, kayıp yüzlerle ve yanlış kızlarla doluydu. Tören nihayet bittiğinde kendini tam bir hurda yığını gibi hissediyordu. Zah'ı arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet balosuna gitmeye ikna etmeye çalıştı. ''Hayatın boyunca hatırlayacaksın.'' demişti bitkin bir halde ama ikisi de bunun yalan olduğunu biliyordu. Mantıken onu gitmeye ikna etmesi, hayatının eskisi gibi devam edeceğine onu inandırması gerekiyordu ama Jude o duyguyu içinde hissedemiyordu. Bu yüzden sessizlik içinde eve döndüler. Jude arabanın camına yaslanmıştı ve arabanın içi sıcak olsa da iliklerine kadar üşüyordu. Arka koltukta oturan Zah parmaklarını koltuğunun koluna vuruyordu ve eve vardıklarında arabadan fırlayıp üst kata koştu. Kendini video oyunlarında kaybetmek istediğine şüphe yoktu. ''Lexi oradaydı.'' dedi Miles daha sonra. O ve Jude mutfakta yalnızken. Jude içinde koca bir öfke dalgası hissetti. Sanki sırf o gece orada olduğu belli olsun diye kolu kırılıp altışıya alınan sapasağlam Lexi. ''Çok sinir bozucu. Umarım Zah onu görmemiştir.'' Gördü, dedi Miles, Jude'a bakarak. Böyle yapma Jude, durumu daha da kötüleştireceksin. Kötüleştirmek mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? İçinde bulunduğumuz durum nasıl daha da kötüleşebilir? Zahı sen ve Lexi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakma. Seni seviyor, bunu biliyorsun. Onunla gurur duyman için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunu ona karşı kullanma. O ve Lexi bazı şeyleri yoluna koymalı. Jude derin bir iç geçirip odasına gitti ve kapıyı örttü. Sonraki 24 saat boyunca tek yaptığı, kimi zaman ağlayıp, kimi zaman da uyuyarak yatağında uzanmaktı. Uzanıp saatlerce gözleri kapalı bir şekilde ''Bana gel Mia'' diye düşünüyor, kızıyla konuşuyordu ama hiçbir şey olmuyordu. Ne nefes gibi yüzüne vuran bir esinti hissetmiş ne de yatak ucu lambasının sallandığını görmüştü. Hiçbir şey olmamıştı ve artık Mia'nın onu duyduğuna da inanmıyordu. Nihayet yatağından kalktığında sokakta bulduğu bir tasarımcının elinden çıkma giysiyi üzerine geçirip haftalarca çıkarmayan 90 yaşında evsiz barksız bir kadın gibi görünüyordu. Miles'ın onu anlamadığını biliyordu. Dün gece geceliğini bile giyemediğinde kocası çaresizlik ya da umutsuzluk denebilecek o sesi çıkarmıştı. Jude'un ne kadar hassaslaştığını anlayamıyordu. Jude kolunu kaldırsa kırılacakmış gibi hissediyordu oysa. Eski eşofmanlarını giydi. Ne duş alacak ne de dişlerini fırçalayacak hali vardı ve yatak odasından çıkıp Starbucks kahvesi kokusunun geldiği tarafa yöneldi. Miles mutfakta granit tezgahın başına oturmuş kahvesini yudumluyordu. Jude'un içeri girdiğini fark edince doğrulup karısına kırık kalbini ısıtması gereken bir gülücük gönderdi. Televizyon açıktı. Jude daha bir şey söyleyemeden haber spikerini duydu. Mezuniyetten bir hafta önce alkollü araba kullanarak en yakın arkadaşını öldürdü. Jude ekrana bakmamalıydı ama baktı. Dağılıp harap olmuş, ön camı parçalanmış Mustang'in görüntüsü onu iyice hasta etti. Daha önce bu görüntüyü görmemişti. Sonra ışıltıyla gülümseyen Lexi'nin yüzünü gördü. Yerel MADD Başkanı Norma, Miles uzaktan kumandanın düğmesine bastı ve ekran bir anda karardı. Jude içinde yeni bir öfke dalgasının yeşerdiğini hissetti. Diğer her duyguyu bastırıyordu. Miles'ın kendisiyle konuştuğunu duyuyor ama kafasının içindeki beyaz uğultudan başka bir şey duymuyordu. Kendine bir kahve koyup mutfaktan çıktı. Bunu nasıl atlatacaktı? Günün birinde Lexi ile yolda karşılaştığında yerlere kapanmamayı nasıl başaracaktı? Kendi hayatını yaşamaya devam edecek olan Lexi ile. Titreyerek büyük odada duran Jude ne yapacağını düşünüyordu. Tekrar yatağına mı girmeliydi? Gözlerini kapayıp Zach'ın arabasının az önce gördüğü halini zihninden çıkarmaya çalıştı. Önce kalp atışlarını duyduğunu sandı ve çok garip diye düşündü ama sonra ön kapının çaldığını fark etti. Gözlerini silip kapıya giderken karşısında elinde bir tencereyle çok üzüldüm diyen bir arkadaşını görmeyi bekliyordu ama gelen uzun boylu, şık, çizgili takım elbiseli, kır saçlı bir adamdı. Merhaba Bayan Faraday, beni hatırladınız mı bilmiyorum. Ben Deniz Uslan, davanızla ilgilenecek avukat benim. Yeğenim Helen, Zahari ile birlikte mezun oldu. Jude nefesini aniden bıraktı. Nefesini tuttuğunun farkında bile değildi. Evet Deniz, elbette sizi hatırladım. Rotary Park'taki yeni top sahası yapımında bize yardımcı olmuştunuz. Evet doğru, habersiz geldiğim için kusura bakmayın ama cep telefonunuz kapalı. Muhabirler yüzünden, dedi Jude geri çekilerek. Sürekli arayıp yaşadığımız trajediyle ilgili yorum yapmamızı bekliyorlar. Lütfen buyurun. Jude, avukatı güneş ışığının dev pencerelerden içeri süzüldüğü büyük salona götürdü. Bu berrak günde Sound'un manzarası göz kamaştırıyordu. Deniz tam oturmuştu ki Miles koşu şortuyla odaya girdi. Miles, dedi Jude, bu Deniz Uslan. Davamızla o ilgilenecek. Miles, Deniz'e baktı. Bir davamız olduğunu bilmiyordum. Deniz sandalyesinden kalktı. Ben de sizinle bu konuyu konuşmaya geldim. Alexa Bale'in alkollü araba kullanma suçundan yargılanması için MADD ve toplumdan büyük baskı görüyorum. Davanın çok uzun süreceği ve üzücü durumlar yaşanabileceği aşikar. Bu konuda sizin fikrinizi almak istedim. Lexi'ye ne olabilir diye sordu Miles. Suçlu bulunursa 15 yıl hapis cezası alır ki doğrusu bu çok fazla. Tabii suçsuz da bulunabilir ya da daha hafif cezalar da alabilir. Yine de kurbanın ailesi açısından sıkıntılı bir süreç olacağı kesin. Jude, kurban kelimesini duyunca irkildi. Lexi'nin hapse girmesinin kimseye faydası yok, dedi Miles. Onu affetmemiz gerek, cezalandırmamız değil. Belki diğer çocuklar onun hatasından ders çıkarabilir. Şöyle bir şey, onu affetmek mi? Jude, kocasının az önce söylediği şeye inanamadı. Bayan Faraday, siz ne istiyorsunuz diye sordu Deniz. Jude doğru yanıtı biliyordu. Bunlar yaşanmadan önce sorsalar ne derdi biliyordu. Miles haklıydı. Ancak ve ancak affetmek Jude'un acısını hafifletebilirdi. Ama o eski Jude değildi artık. Adalet, dedi sonunda, Miles'ı hayal kırıklığına uğrattığını fark ederek. Hangi anne bunu istemez? Mezuniyetten sonraki 9 günde Lexi kayıp bir ruha dönüşmüştü. Pazartesi sabahı hevesle gittiği dondurmacı dükkanından kovulduğunu öğrendi. Parantez aç, kibarca söylenmişti ama sonuç aynıydı. Kapa. Anlamaya çalış, demişti Bayan Solter. Şu anda kasaba sana çok öfkeli. Burada çalışman işleri kötü etkiler. O günden sonra Lexi evde oturup birbiri ardına kitap okumaya başladı. Yıllardan sonra ilk defa teselli bulmak için Jane Eyre okumaya karar verdi. Kapı çaldığında o kitabı tekrar okuyordu. Lexi, evet, avukatınım ben. Lexi kitabını bırakıp oturma odasına gitti. Sana dava açtılar, dedi Scott. Daha Lexi oturmaya bile fırsat bulamadan. Alkollü araba kullanırken adam öldürme suçundan. Çarşamba günü tebliğ ediliyor. Suçu kabul etmeyeceğiz ve dava tarihi alacağız. Kabul etmeyecek miyiz? Dedi Lexi anlamaya çalışarak. Artık ne hissettiğini de bilmiyordu. Sorun arabayı senin kullanmış olman ya da Mia'nın ölmesi değil. Yasal sorumlulukla ilgili bir durum bu. Sen bir kaza yaptın, cinayet işlemedin. Bu yüzden planımız şöyle. Lexi, sorumluluk sözünden sonra söylenenleri duymamıştı. Ansızın yaptığı şeyin sorumluluğundan kaçan annesine dönüşmüştü sanki. Hayır, diye karşı çıktı şiddetle. Scott ona baktı. Ne için hayır Lexi? Ben suçumu itiraf edeceğim, dedi. Kesinlikle etmeyeceksin, dedi Eve. Lexi teyzesini bu yüzden çok seviyordu. Yapma Eve, en yakın arkadaşımı öldürdüğüm halde bedelini ödemeyecek miyim? Buna ben sebep oldum ve avukat ücretini... Suçu üstlenmeyeceksin, dedi Eve tekrar. Emeklilik fonumda borcumuzu ödeyecek kadar param da var. Bence duygularınla hareket ediyorsun şu an, dedi Scott. Ben senin iyi bir olduğunu görüyorum ve doğru olanı yapmanı istiyorum ama suçu üstlenemezsin. Alkollüyken adam öldürme ağır suç kapsamındadır ve müebbet hapis cezasına çarptırılabilirsin. İnan bana hapishane olmak isteyeceğin bir yer değil Lexi ve duygusallığı bırakıp özgürlüğünü kazanman için mücadele etmeliyiz. Herkes suçlu olduğuna inanırken mahkemeye çıkıp suçsuz olduğunu söyleyebilir miydi? Herkes neyin doğru olduğunu biliyor. Sen her zaman benim doğru olanı yapmamı istemez misin Eve teyze? Böyle bir konuda neyin doğru olduğunu bilemeyecek kadar gençsin henüz Lexi. Çok kötü bir şey yaptın, kabul ediyorum. Ama hapse girmen çözüm mü? Hayır. Sen oraya gittin. Anneni ziyaret ettiğinde gördün. Eve ona yaklaştı. Kuruluktan çatlamış elleriyle Lexi'nin yüzünü avuçladı. Benim için endişelendiğini biliyorum ama gerek yok. Ne kadar gerekiyorsa öderiz. Suçu üstlenip daha hafif bir ceza alabilirsin tabii, dedi Scott. Ancak bu tamamen yargıca kalmış bir karar. Yönetmeliğe göre istediği cezayı verebilir. Üstelik mahkemenin önünde bekleyen medya aracılığıyla bu olayın örnek teşkil etmesini de isteyebilir. ömrünün geri kalanını parmaklıkların arasında geçirebilirsin, Lexi. Ben zaten örnek teşkil ediyorum, dedi Lexi uysalca. Ben bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyim ve bütün çocuklar bunu bilmeli. Mahkeme salonunda herkesin yüzüne karşı suçsuz olduğumu nasıl söylerim? O gece zaten yeterince kötü şeyler yaşanmadı mı, diye sordu Eve. Konu burada kapanmıştır. Bana danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz, o kadar. Suçu kabul etmeyeceksin, dedi Scott kararlı bir şekilde. Lexi iç geçirdi. Kanunlardan ve onun geleceğinden konuşuyorlardı. Asıl sorun bu olmadığı halde onu kurtarmak için çabalıyorlardı. Lexi de onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Özellikle de Eve'i. Tamam,